Ayrım 2, Karanlık Yüz, Henning Mankell, sayfa 17. Devriye arabası Kade Gölü sapağında kendisini bekliyordu. Peters arabadan inmiş bir tarlada amaçsızca oradan oraya koşuşturan bir tavşanı izliyordu. Mavi Peugeot'suyla yaklaşmakta olan Wallander'i görünce elini sallayarak onu selamladı. Direksiyonun başına geçti. Tekerleklerin altında donmuş molozlar takır diyordu. Kurt Wallander polis arabasını takip etti. Turunne Rup sapağını geçtiler, birkaç tepeyi aşıp sonunda Lenarp'a ulaştılar. Burada bir traktör izinden fazlası sayılamayacak dar bir tarla yoluna girdiler. Yaklaşık bir kilometre kadar gittikten sonra hedefe varmışlardı. Yan yana konumlanmış iki çiftlik, beyaz badanalı uzun iki çiftlik evi, her birinin önünde özenle bakıldığı belli birer bahçe göze çarpıyordu. Yaşlı bir adam koşarak yanlarına yaklaştı. Adamın dizi ağrıyormuşçasına aksaması Kurt Wallander'in gözünden kaçmamıştı. Arabadan inerken rüzgarın başlamış olduğunu hissetti. Belki de yakında gerçekten kar yağacaktı. Adamı görür görmez bu yerde kendisini oldukça ürpertici bir şeylerin beklediğini anlayıverdi. Adamın gözlerinde hayal gücünün ürünü olmadığı apaçık belli bir korku fark ediliyordu. ''Kapıyı kırdım.'' diye durmadan tekrarlıyordu heyecanla. ''Kapıyı kırdım çünkü içeride ne olup bittiğini görmek zorundaydım. Ama hanımı da ölecek. Evet, o da ölmek üzere.'' Kırılmış kapıdan eve girdiler. Kurt Wallander burnuna çarpan kekremsi yaşlı insan kokusunu aldı. Duvar kağıtları eski modaydı. Karanlıkta etrafını görebilmesi için gözlerini kısması gerekiyordu. ''Neler oldu burada?'' diye sordu. ''İşte içeride.'' diye yanıtladı yaşlı adam. Sonra da ağlamaya başladı. Üç polis bakıştılar. Kurt Wallander ayağıyla kapıyı araladı. Düşündüğünden de beter bir görüntüydü bu. Çok daha beter. Sonraki günlerde bunun o zamana kadar gördüklerinin en kötüsü olduğunu söyleyecekti. Oysa Tanrı biliyordu ki pek çok kötü şey görmüştü. Yaşlı çiftin yatak odasında her yanı kana bulanmıştı. Hatta tavandan sarkan porselen avizeye kadar sıçramıştı kan. Yaşlı bir adam vücudunun üst kısmı çıplak, altında sıyrılmış donu yüzüstü yataktaydı. Yüzü tanınmayacak halde parçalanmıştı. Sanki biri burnunu kesmeye çalışmış gibiydi. Elleri arkasından bağlanmış ve sol bacağının baldır kemiği kırılmıştı. Beyaz kemik çevresindeki kırmızının içinden açıkça seçiliyordu. ''Aman Tanrım'' deyin dediğini duydu arkasındaki Nore'nin. Wallander kusacak gibi oldu. ''Ambulans'' dedi yutkunarak. ''Çabuk, çabuk.'' Sonra sandalyeye bağlı yerde yatan kadının üzerine eğildi. Ellerindeki bağlardan başka boynunda da sıkı bir ilmik atılmıştı. Çok zayıf nefes alıyordu. Wallander bir bıçak bulması için Peters'a seslendi. Bileklerine ve boynuna iyice girip yer etmiş olan ince ipi kestiler. Sonra kadını dikkatlice yere yatırdılar. Wallander kadının başını dizine dayadı. Peters'e baktığında ikisinin de aynı fikirde olduklarını anladı. Kim böylesi bir şeyi yapacak kadar vahşi ve acımasız olabilirdi ki? Yaşlı ve çaresiz bir kadının boynunu bir iple sıkacak kadar hem de. ''Dışarıda bekle.'' dedi Kurt Wallander kapının girişinde ağlayan yaşlı adama. ''Dışarıda bekle, hiçbir şeye de dokunma.'' Sesinin sinirli olduğunu fark etti. ''Sesimi yükselttim çünkü korkuyorum.'' diye düşündü. ''Ne biçim bir dünyada yaşıyoruz böyle?'' Ambulansın gelmesi yaklaşık 20 dakika aldı. Kadının soluğu ise bu arada giderek daha düzensiz bir hale gelmişti. Kurt Wallander ise her türlü yardımın çok geç olacağı kaygısı almıştı. Ambulansın şoförünü tanıyordu. Adı Antonson'du. Yanındaki yardımcısı ise o güne dek hiç görmediği bir gençti. ''Selam'' diye selamladı Wallander. ''Adam ölmüş ama kadın henüz yaşıyor. Onu yaşatmaya çalışın.'' ''Neler olmuş?'' diye sordu Antonson. ''Umarım ne olduğunu söyleyebilirim. Kadın yaşarsa tabii. Acele edin haydi.'' Ambulans toprak yolda uzaklaşırken Kurt Wallander ve Peters dışarı çıktılar. Noren bir mendille alnındaki teri siliyordu. Bu arada gün hiç fark ettirmeden aydınlanmaya başlamıştı. Kurt Wallander kolundaki saate göz attı. 7:30'a 2 vardı. ''Burası tam mezbahaya dönmüş.'' dedi Peters. Wallander daha da kötü diye karşılık verdi. Hemen söyle, tüm ekip toplansın, Noren burayı kapatsın, ben burada yaşlı adamla konuşacağım. Bunları henüz söylemişti ki çığlığa benzer bir ses duydular. Çığlık tekrarlanırken ürperdiğini hissetti. Bir at kişnemişti. Ahıra gidip kapısını açtılar. Karanlıkta bölmesinde huzursuzca tepiniyordu. İçerisi taze gübre ve idrar kokuyordu. Ata biraz yem ve su ver dedi Kurt Wallander. Belki burada başka hayvanlar da vardır. Ahırdan çıkarken soğuktan ürperdi. Uzak bir tarlada yalnız başına bir ağaçta kara kuşlar bağırışıyordu. Serin havayı içine çekince rüzgarın daha da soğuduğunu anladı. ''Siz Nistrom'sünüz'' dedi adamı kesmiş adama. ''Şimdi burada neler olduğunu anlatın bana. Anladığım kadarıyla komşu evde yaşıyorsunuz.'' Adam başıyla onayladı. ''Neler oldu peki?'' diye sordu titrek bir sesle. ''Ben de bunu sizden öğrenmeyi umuyorum.'' diye karşılık verdi Kurt Wallander. ''Size gitmemiz mümkün mü?'' Mutfakta üzerinde eski moda bir sabahlıkla ağlayan bir kadın sandalyenin üzerinde büzülmüştü. Ama Kurt Wallander kendini tanıtır tanıtmaz kalkıp kahve yapmaya başladı. Mutfak masasına oturdular. Wallander pencerede asılı kalmış Noel süslerine baktı. Pencerenin pervazında gözünü kendisinden bir an bile ayırmayan yaşlı bir kedi yatıyordu. Sevmek için elini uzattı. ''Isırır'' dedi Nistrom. ''İnsanlara alışık değil. Ben ve Hanna dışında tabii.'' Kurt Wallander kendisini terk eden karısını düşündü ve iş hangi noktadan başlaması gerektiğini bulmaya çalıştı. Vahşice bir katliam diye geçirdi içinden ve gerçekten şanssızsak neredeyse bir çifte cinayetle karşı karşıya olabiliriz. Birden aklına bir fikir geldi, pencere camını tıklatarak dışarıdaki Noren'e gelmesini işaret etti. ''Bir dakika lütfen'' diyerek yerinden kalktı. ''Atın yeterince yemi ve suyu vardı.'' ''Başka hayvan da yok.'' dedi Noren. ''Hastaneye gidecek birini ayarla.'' dedi Kurt Wallander. ''Belki kadın kendine gelir de bir şeyler söylemek ister. Her şeyi görmüş olmalı.'' Noren başını salladı. ''Kulakları iyi duyan birini yolla.'' diye ekledi Kurt Wallander. ''Ya da daha da iyisi dudak okuyabilen biri olsun.'' Mutfağa döndüğünde mantosunu çıkarıp mutfak tezgahının üzerine koydu. ''Anlatın'' dedi. ''Şimdi anlatabilirsiniz. Hiçbir şeyi atlamayın, acele etmeyin.'' İki fincan oldukça hafif kahveden sonra Nistrom'un da karısının da önemli sayılabilecek bir şey bilmediklerini anladı. Öğrendiği tek şey saat hakkında birkaç bilgi ve öldürülen çiftin hayat hikayesiydi. İki soru yanıtlanmamıştı henüz. ''Evlerinde büyük miktarda para saklayıp saklamadıkları hakkında bir bilginiz var mı?'' İlk öğrenmek istediği buydu. ''Hayır'' diye yanıtladı Nistrom. ''Hepsini bankaya yatırmışlardı. Emeklilik maaşlarını da. Ayrıca zengin de değillerdi. Araziyi, hayvanları ve makineleri sattıkları zaman parayı çocuklarına vermişlerdi.'' İkinci soruyu daha sormadan kendisine pek anlamsız göründü yine de sordu. O an başka seçeneği de yoktu zaten. ''Hiç düşmanları var mıydı?'' ''Düşmanları mı?'' ''Birileri, yani bunları yapmış olabilecek biri.'' Bu sorudan bir şey anlamamış gibiydiler. O da soruyu tekrarladı. İki yaşlı hiçbir şey anlamamış gibi baktılar. ''Bizim gibilerin düşmanı olmaz.'' diye yanıtladı sonunda adam. Wallander ses tonundan adamın alındığını hissetti. ''Arada anlaşamadığımız şeyler olmuştur. Bir tarla yolunun masrafları ya da tarla sınırlarının tam olarak nerede başlayıp bittikleri hakkında. Ancak bu nedenle birbirimizi öldürecek değiliz ya.'' Wallander adamın söylediklerini onaylarmış gibi başını salladı. ''Yakında yine haberleşiriz'' dedi ve son olarak mantosunu alarak doğruldu. ''Eğer aklınıza gelen yeni bir şeyler olursa aramaktan çekinmeyin. Kurt Wallander demeniz yeterli olur.'' ''Ya geri gelirlerse?'' diye sordu yaşlı kadın. Kurt Wallander kafasını salladı. ''Öyle bir şey olmayacak'' diye karşılık verdi. ''Bunlar mutlaka hırsızdı. Böyleleri bir daha dönmez. Korkmanıza gerek yok.'' Sanki sakinleştirici birkaç söz daha söylemesi gerekiyordu ama daha ne diyebilirdi ki? Kapı komşularının bu denli canice katledilişine tanık olmuş insanlara nasıl güven verebilirdi? Bir başka insanın ölümünü beklemekten başka hiçbir şey yapamayan bu insanlara ne diyebilirdi? ''Ya at?'' dedi. ''Onu kim yemliyor?'' Bunu biz yaparız diye yanıtladı yaşlı adam. Hallederiz. Wallander soğuk sabah aydınlığına çıktı. Rüzgar artmıştı. Arabasına giderken başını eğerek büzüldü. Aslında orada kalmalı ve olay yeri uzmanlarını beklemeliydi. Ancak soğuktan donuyordu ve kötü hissediyordu. Bu nedenle zorunlu olmadıkça orada daha fazla kalmak istemiyordu. Ayrıca pencereden Rüdberg'in devriye arabasıyla yaklaştığını görmüştü. Bu demekti ki olay yeri cinayet mahallindeki her parça toprağı kaldırıp incelemeden oradan ayrılmayacaklardı. Birkaç yıl sonra emekliye ayrılacak olan Rüdberg işine sadık bir polisti. Zamanla kılı kırk yaran ve fazlasıyla eli ağır bir görüntüye bürünmüşse de cinayet mahallinin gerekli titizlikle inceleneceğinin garantisi oydu. Rüdberg'in romatizması vardı, bu yüzden baston kullanırdı. Şimdi avludan aksayarak kendisine doğru ilerliyordu. Bu gerçekten de pek iç açıcı bir görüntü değil diye açıkladı düşüncesini, içerisi mezbahaya dönmüş. Kurt Wallander bunu söyleyen ilk kişi değilsin diye karşılık verdi. Rüdberg ciddi görünüyordu. Elimizde herhangi bir ipucu var mı? Kurt Wallander başını salladı. Hiçbir şey yok mu? Rüdberg'in sesinde yalvarırcasına bir ifade sesi diyordu. Komşular ne bir şey görmüş ne de duymuşlar. Sanırım bunu yapanlar sıradan hırsızlar. Yani bu vahşeti sıradan diye mi tanımlıyorsun? Rüdberg heyecanlanmıştı. Wallander seçtiği sözcükten pişmanlık duydu. Yani benim de demek istediğim bunu yapanlar kesinlikle canavar. Yerleşim merkezlerinden uzak çiftliklerde yalnız yaşayan yaşlıları hedef alıyorlar. Bunları yapmış olanları mutlaka yakalamalıyız dedi Rüdberg. Onlar böyle bir işe yeniden kalkışmadan. Kurt Wallander evet diye yanıtladı. Bu yıl başka kimseyi yakalayamayacak da olsak bunları mutlaka bulmalıyız. Arabaya binip oradan ayrıldı. Dar arazi yolunda viraja hızla giren bir arabayla az kalsın çarpışacaktı. Sürücüyü tanıdı. Bu çok satan günlük gazetelerden birinde çalışan ve üstad çevresindeki tüm bölgeyi ilgilendiren olaylarda ortaya çıkan bir gazeteciydi. Wallander Lenarp'ta birkaç tur attı. Pencerelerden evlerin ışıkları görünüyordu ama insanlar henüz sokaklara çıkmamışlardı. Bu olayı öğrendiklerinde ne düşünecekler acaba diye düşündü. Bitkin ve şaşkındı. Boğazına ip geçirilmiş yaşlı kadının görüntüsü onu rahat bırakmıyordu. Böylesi vahşiliği anlamasına imkan yoktu. Bunu kim yapmış olabilirdi? Neden kadının kafasına bir balta indirip de birkaç saniyede işini bitirmemişti? Neden böylesi bir işkenceyi seçmişti? Küçük köyde arabasıyla ilerlerken soruşturma planını kafasında oturtmaya çalıştı. Blantyre yönündeki kavşakta durdu, motoru kapatmadı. Kaloriferi yükseltti çünkü donuyordu. Sonra da kıpırdamadan oturup ufka baktı. Soruşturmayı yürütebilecek tek kişi kendisiydi, bunu biliyordu. Bir başkasının bu işte görevlendirilmesi söz konusu olamazdı. Rüdberg'den sonra üstattaki en deneyimli cinayet polisiydi. Oysa henüz 42 yaşındaydı. Soruşturmanın büyük kısmı rutin iş olacaktı. Olay yeri incelenecek, Lenarp'ta ve hırsızların kaçış yolları sayılabilecek sokaklarda oturan insanlar sorgulanacaktı. Şüpheli bir durumla karşılaşan oldu mu? Olağan dışı bir durumla. Bildik sorular kafasından geçiyordu. Ama Kurt Wallander çok iyi biliyordu ki bu geniş düzlüklerdeki saldırıları çözmek çok zordu. Ümidini bağladığı tek şey yaşlı kadının hayatta kalabilmesiydi. Kadın her şeyi görmüştü. Bir şeyler bilmek zorundaydı. Ama eğer ölürse işte o zaman bu çifte cinayeti çözmek çok zorlaşacaktı. Huzursuzdu. Normalde böylesi bir huzursuzluk onu daha enerjik ve hazır yapardı. Bunlar her türlü polis işinin temel şartları olduğundan kendisinin iyi bir polis olduğunu düşünürdü. Ancak bu defa kendini bitkin hissediyordu ve hiç de hazır değildi. Kendisini zorlayarak arabayı birinci vitese aldı. Araba birkaç metre ilerledi fakat sonra tekrar durdu. Sanki bu dondurucu kış sabahında neler yaşadığını tam o anda anlamıştı. Bu olayda hiç tereddüt edilmeden ve korkunç şekilde yaşlı savunmasız bir çiftin hedef alınması ona korku veriyordu. Bu bölgede karşılaşılmaması gereken bir olaydı. Pencereden dışarıya baktı, rüzgar arabanın kapıları arasından ıslık çalıyordu. Artık harekete geçmeliyim diye düşündü. Aynen Rüdberg'in dediği gibi bunu yapanlar mutlaka yakalanmalı. Arabayı doğruca Üstad Hastanesi'ne sürdü. Hastaneye vardığında asansöre binerek yoğun bakım bölümüne çıktı. Koridorda kapının yanında sandalyeye oturmuş genç polis adayı Martinson'u fark etti. Kurt Wallander bu duruma iyice sinirlenmişti. Genç ve deneyimsiz bir polis adayından başka hastaneye gönderebilecekleri kimse yok muydu gerçekten? O da neden dışarıda kapının yanında oturmaktaydı ki? Neden tüm vahşeti yaşamış kadının en sessiz fısıltısını bile yakalayabilmek için yatağının başucunda beklemiyordu? Selam dedi Kurt Wallander. Durum nasıl? Kadın baygın diye yanıtladı Martinson. Doktorlar pek ümitli görünmüyorlar. Sen neden dışarıda bekliyorsun? Neden odada değilsin? Durumu değişirse bana haber verecekler. Kurt Wallander Martinson'un huzursuzlandığını sezdi. Yaşlı ve aksi bir öğretmen gibiyim diye düşündü. Kapıyı dikkatle bir parmak kadar aralayarak göz ucuyla içeri baktı. Ölümün bu bekleme odasında bir dizi makine arıl arıl çalışıyordu. Duvarlarda saydam solucanları andıran hortumlar döşeliydi. İçeri girdiği sırada bir hemşire diyagramı incelemekteydi. ''Buraya giremezsiniz.'' dedi sert bir sesi. ''Ben polisim.'' diye karşılık verdi Wallander alelacele. ''Sadece durumunu öğrenmek istemiştim.'' ''Size dışarıda beklemeniz gerektiği söylendi.'' diye yanıtladı hemşire. Wallander bir şey söyleyecekti ki içeriye hızlı adımlarla bir doktor girdi. Doktor şaşılacak kadar genç görünüyordu. ''Buraya görevler dışında girilmesi yasaktır.'' dedi genç doktor bir yandan Wallander'i incelerken. ''Hemen gideceğim. Sadece kadının durumunu öğrenmek istiyorum. Adım Wallander ve polisim cinayet masasından.'' diye ekledi. Bunun pek de etkili olmayacağı endişesiydi. ''Bu işten sorumlu kişi ya da kişileri bulabilmek için soruşturma yürütüyorum. Durumu nasıl?'' ''Hala yaşıyor olması bir mucize.'' dedi doktor ve başıyla yatağa işaret etti. ''Şimdilik ne gibi iç yaralanmalara maruz kaldığını söyleyemeyiz. Öncelikle hayati tehlikeyi atlatması önemli. Ancak gırtlak oldukça zarar görmüş. Sanki biri onu boğmaya çalışmış.'' ''Tam anlamıyla böyle oldu.'' diye açıklayan Wallander, örtü ve hortumlarla çevrili zayıf yüzü inceledi. ''Aldığı darbeler öldürücüymüş.'' diye belirtti doktor. Wallander ''Umarım yaşar.'' diye karşılık verdi. ''Elimizdeki tek tanık o.'' ''Biz tüm hastalarımızın yaşamasını ümit ederiz.'' diye yanıtladı doktor sert bir biçimde ve yeşil çizgilerin sonsuz dalgalar çizdiği ekranı inceledi. Doktor bir kez daha henüz kesin bir yorum getiremeyeceğini söyledikten sonra Kurt Wallander odadan çıktı. Ne olacağı belli değildi. Maria Löfgren'in kendine gelmeden ölmesi pekala mümkündü. Bunu kimse bilemezdi. ''Dudak okuyabilir misin?'' diye sordu Martinson'a. ''Hayır,'' dedi genç polis adayı şaşkın bir ifadeyle. ''Yazık,'' dedi Wallander ve oradan ayrıldı. Hastaneden çıkınca doğrudan şehrin doğu çıkışındaki kahverengi emniyet binasına gitti. Masasına oturdu, pencereden görünen eski kırmızı su kulesine baktı. Belki de günümüz farklı nitelikte polisler gerektiriyor. Ocak ayının erken saatlerinde İsveç'in güney bölgesinde bir insan mezbahasına girdiğinde gözünü bile kırpmayan polisler gereklidir belki. Benim gibi korku ve endişe duymayan polislerden. Bu düşünceleri telefonun çalmasıyla bölündü. Hastane diye geçti yıldırım hızıyla aklından. Maria Löfgren'in öldüğünü bildirmek için arıyorlar. Acaba ölmeden önce kendine geldi mi, bir şeyler söyledi mi? Çalan telefona baktı. Kahretsin diye düşündü, kahretsin. Duyacağı bu olmasın. Ama ahizeyi alırken telefondakinin kızı olduğunu anladı. Öyle şaşırdı ki neredeyse telefonu masadan düşürecekti. ''Kızı baba!'' derken Wallander telefon kulübesinde düşen bozuk paranın sesini duydu. ''Selam!'' diye yanıtladı. ''Nereden arıyorsun?'' ''Limada olmasın bari. Ya da Kaplan'dı ya da Kinshasa'da.'' ''Üstad dayım!'' Buna sevindi. Demek kızını görebilecekti. ''Aslında seni görmek istemiştim.'' dedi kızı. ''Ama fikrimi değiştirdim. Şu an gardayım. Yine yola çıkıyorum. Seni gerçekten görmek istediğimi bilmiş olmanı istedim.'' Sonra hat kesildi. Wallander elinde telefon öylece kala kaldı. Sanki bir şeyler sönüvermiş, hala elinde tuttuğu bir şeyler parçalanıvermişti. Canı çıkmayasıca diye düşündü. Neden böyle bir şey yapıyor? İkinci ayrımın sonu. Sayfa 31.